Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. İyi akşamlar diliyorum.
Şimdi iki konuyu konuşacağız. Birisi sıcak gündem aslında. Putin'in bugün yaptığı ve tüm dünyanın gündemine giren koronavirüs aşısının artık tescillendiğine dair bir iddia, Batı medyası iddia olarak bunu haberleştirdi. Onu soracağım ilk olarak. Sonra da Belarus'ta neler yaşandığını sizden geniş bir analiz şeklinde almayı istiyorum. Bu aşı bulundu, yani daha doğrusu aşının artık tescillendiğini ve artık hazır olduğunu söyledi Putin. Bu ne demek oluyor? Yani Rusya bir diğer ülkelerle paylaşacak mı? Böyle bilgi var mı? Ve ne zaman artık insanlar üzerinde artık aşılama başlayacak?
Tabii şimdi bunu Putin açıkladı. Korona Rusya'da bayağı yayıldığı için Ruslar üzerinde çalışıyorlardı bunun. Şimdi tabii Rusya'ya yönelik bir ön yargı var. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde. Hem yani sağlık sistemi o kadar güçlü değil. Doğru, o kadar güçlü değil. Bir İsviçre'deki sağlık sistemi yok Rusya'da. Ama Sovyetlerden gelen de temel bazı böyle işte şeyleri de iyidir Rusların. Yani hakkını da vermek lazım. Yani ben hani çok iyi de demem, çok öyle kötü de demem yani. Ama bunların haricinde bir de böyle Rusların bir ulusal araştırma enstitüleri falan vardır çok. Yani bunu belirtmem lazım. İşte Rusların bu konuda vektör dediğimiz vektör olarak Novosibirsk'teki araştırma merkezi var. Mikrobiyoloji alanında ve diğer, ben de tam uzmanlık alanım değil bilmiyorum ama hani gördüğüm okuduğum kadarıyla ifade ediyorum. Bunun haricinde bu süreçte bir de Mikrop isimli bir merkez açtılar. Hususi olarak bu konuda araştırmalar yapma bağlamında. Bir de işte Nikolay Gamaleya ismindeki Rus ünlü İşte mikrobiyolog ve eski yani Rus 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında Rus aynı zamanda çeşitli aşıları üreten isimlerden bir tanesi. Ruslar bazı böyle şey alanlarda böyle ulusal araştırma gerektiren, işte ne bileyim uzaya ilk işte Yuri Gagarin'in gitmesi gibi veya böyle askeri alan olsun, bir mikrobiyoloji, bazı böyle bilimsel alanlarda iyilerdir. Yani bunu da belirtmek lazım. Klasik olarak hani Rusya hani bir rusofobik bir biraz yaklaşım var veya rusofobik olması da bir ön yargılı bir durum da var. Yani Batı'da özellikle. Bunu kabul etmekle birlikte bazı alanlarda da bence gayet iyi olduğunun altını çizmek lazım. Bunu Putin bugün duyurdu. Biz dedi 20 civarında aşı zaten seçenek üzerinde çalışılıyordu. Hala çalışılıyor. Bir tanesi dedi, kızım denemiş. İşte iki kızı var Putin'in. 85-86 doğumlu. Maria ve Yekaterina. Herhalde zannediyorum birisi Moskova'da, diğeri yurt dışında diye biliyorum ama tabii bu konuda da gizli. Hiç basında yer almaz kızları hakkındaki, ailesi hakkındaki bilgiler Putin'in. Neyse, kızlarımdan bir tanesi de denedi ve hani hafif ateş yükseldi falan ama gayet iyi, hemen hızlıca şey oldu, o bağışıklığı kazandı falan dedi. Yani yalan söylemesi için Putin'in bir neden yok. Ama dediğim gibi ben de bir sosyal medyada hani bir şey yapmıştım, bir yorum yapmıştım. İşte hani itibar paradan değerlidir. İşte hani Rusya'nın hani adı çıkmış 9'a inmez 8'e, hani böyle işte Belarus'taki olaylar bence onunla değil. İşte Ukrayna, Libya, Suriye falan. Hani Rusya'da böyle dünya imajı kötü. Bir de koronavirüste neticede virüsün yayılımı bayağı bir arttı Rusya'da, ölenler falan veya bu konuda otoriter rejim neticede Putin yani yönetimi rejimi neyse ciddi bir otoriter bir ülke. Dolayısıyla bu konuda çok böyle inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla biraz itibar önemli. İtibara yatırım yapması lazım Rusya'nın. Yumuşak güç önemli burada. İşte önümüzdeki aylarda veya haftalarda üretimi başlayacak dendi. Öncelikle işte sağlık çalışanları kullanacak dediler. Dolayısıyla onlar herhalde ilk önce, ama herhalde anladığım kadarıyla yani takip ettiğim kadarıyla 2021 itibariyle de aşının sıradan insanlara da ulaşması söz konusu olabilecek. Burada tabii ki yani ilk önce kendi vatandaşına haliyle benim tahminim aşıyı o konuda kullandırtırır. Ama bu konuda da bence kendi o dediğim gibi yumuşak gücünü de belki hissettirebilmek için yurt dışıyla da bence ortak çalışmalar yürütüyorlardır. Yani yurt dışına da hızlıca geçer gibi geliyor. Ama bu tabii benim anladığım kadarıyla, yani dediğim gibi uzmanı zaten değilim. Sağlıkçıya sormak lazım. Ama birçok ülkeye benzer aşılar üzerinde çalışıyor. Belki bu aşının daha iyisini de yapacaklar da çıkar. Yani o da olabilir. Rusya da belki daha iyisini ilerleyen aylarda bulabilir. Başka batılı ülkeler de bulabilir. Ama bir belli bir mesafe alınmış ki bunu lider düzeyinde, Kremlin düzeyinde bunu açıklama gereği duydular gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben dediğim gibi inanmama noktasında bir gerekçe açıkçası bulamıyorum. Tabii ki biraz temkinli yaklaşıyorum. Yani bir acaba ne kadar doğru, şifa buluyor insanlar veya zaten aşı öncesinde yapılıyor. Hani bir bağışıklık kazanılıyor. Tam emin değilim ama bu anti parantez, hani Rusların bu alanda da bunun gibi böyle hususi, böyle spesifik alanlar vardır. Bunlar da iyilerdir. Yani onu da belirtmem lazım. Yani en basitten hani Ruslarda işte bir yeriniz ağrısı hızlıca hani ararsınız. 03'tü önceden herhalde, değişti mi bilmiyorum. Ararsınız, ambulans gelir. İlk tedavinizi hemen 5 dakika 10 dakika içerisinde yapar. İlk ilacınızı bedava yapar. Yabancı dahi olsanız Rusya'da bunu hemen hızlıca yaparlar. İlk ilaçlarınızı da verirler. Çok eğer ağır şey bir hasta değilseniz, yani böyle yatalak, yani hastaneye kaldırılması gereken bir hastalık, kaza falan yaşamadıysanız bunu ücretsiz hızlıca yapar. Bu Sovyet döneminden kalma o hızlı müdahale, ambulansla doktor gelir, hemşire gelir. Size bir onun hızlıca o pansuman, ama küçücük bahsetmiyorum. Yani biraz daha geniş çapta hastalıklarda da o ilk müdahaleyi ücretsiz yabancı vatandaş da olsanız yaparlar. Bazı böyle alanlarda dediğim gibi güçlüdür. Yani bunu belirtmem lazım. Herhalde yani bir ümit, bir şey verdi. Toplumda aşı meselesi bence biraz en azından Ruslarda bir rahatlık oluşturmuştur kanaatimce.
Evet. Şimdi Belarus'a geçelim. Belarus'ta geçen hafta aslında konuşmuştuk. Siz de demiştiniz ki Lukashenko elinde sonunda bu işi kazanır zaten demiştiniz. Yani hile ya da işte bir şekilde. Ve hatta %80 gibi bir oy tahmini yapmıştınız. Hakikaten de öyle bir sandıktan bir şey çıktı.
O çünkü şundan dolayı, özür dilerim kestim sözünü.
Tabii buyurun.
Yani buyurun. Sovyet coğrafyasında yani %80'in altı kurtarmaz yani, anlatabiliyor muyum? Yani o güçsüzlük şeyi verir yani. Hatta Komersant'ın dünkü başlığı, dün de herhalde, Lukashenko %80'ler kulübünün dışına çıkmadı yani falan diye bir başlık attılar. Yani hani onu geçen hafta söylemişimdir, belki hatırlamıyorum da. Yani o şey var, %80 yoksa öbür türlü güçsüz kabul ediliyor yani. Bu haddi zaten bence %80 de güçsüz anlamına gelir de, rejim sert, işte istediği, gerektiği zaman o müdahaleyi yapabileceğini gösteriyor yani. Özür dilerim kestim sözünüzü de, buyurun.
Buraya devam için böyle birkaç tane soru var. İşte siz yaptırır mısınız aşıyı diye böyle bir sormuşlar.
Yaptırırım. Yani yaptırırım. Ben dediğim gibi yani ne olacak? Yani genlerimi mi değiştirecek Ruslar? Yani Rusya'da, Moskova'da yaşıyorum. Yani yaptırırım. Yani bu konuda güvenmemek için bir nedenim olmaz yani. Hani yani başka bazı böyle başka konular olur. Orada çekinirim belki de. Ama dediğim gibi bunda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum yani.
Şimdi Belarus'ta seçim gecesi ilk defa herhalde belki de böyle geniş çapta bir tüm ülkeye yayılan protestolar oldu ve polis işte 3000 üzerinde insanı gözaltına aldı falan ve hala devam ediyor bu protestolar. Ama daha zannediyorum bugün bir hayal kırıklığı.
5000'den de fazla.
5000 mi? Evet, doğrusu daha, siz daha iyi biliyorsunuz yakından. Bugün herhalde biraz bir hayal kırıklığına yol açan bir resmi açıklama geldi. Bu muhalif aday, kadın aday, yani Lukashenko'nun en güçlü rakibi olarak gösteriliyordu. Ülkeyi terk ederek Litvanya'ya gittiğini ve oradan da bir video çekti. Hatta zannediyorum çocuklarıyla mı tehdit edildi? Neden dolayı terk etti? Bu mücadeleyi neden bıraktı yani?
Şimdi bu tabii bence kadında bir sorun yok. Bazıları eleştirmiş. Hani Muharrem İnce, Muharrem İnce'yle bir durum. Bence o şekilde karşılaştırılmaması lazım. Svetlana Tihanovskaya, yani tanımam etmem yani, ama takip ettiğim kadarıyla bence bayağı bir başarı gösterdi. Bayağı bir, yani elinden geleni yaptı. Neticede şimdi iktidarı vermiyor. Yani neticede tek adamlık var Belarus'ta. Hatta yani ben diktatörlük, ama hani sondan ikinci, üçüncü diktatörlük demek lazım. Onu da hani bir söyledim. Avrupa'nın hani son diktatörü değil Belarus. Avrupa'da birden fazla diktatör var. Yani hani
hala hazırda mı?
Şimdi mesela Belarus, Türkiye karşılaştırmasına baksak, işte hukukun üstünlüğü endeksinde uluslararası tanınmış raporlar bunlar. İşte dünya hukuk, işte hukukun üstünlüğü endeksi raporu, işte 68. sırada Belarus, Türkiye 107. sırada. İşte mesela Transparency International, işte Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk araştırmasına baktığınızda Belarus yine 66, Türkiye 91. sırada. İşte basın özgürlüğü endeksine baktığınızda Belarus 153 ile bir sıra önde Türkiye'den. 154'te de Türkiye basın özgürlüğü yani sıralamasında. Şimdi o hani son diktatörü mü? Bence sondan ikinci, üçüncü falan diktatörüdür veya sondan beşinci diktatörüdür. Yani başka ülkelerde de bu tarz şeyler söz konusu olabilir ilerleyen süreçlerde. Şimdi Svetlana Tihanovskaya'nın dediğim gibi bence çok olağanüstü bir başarı gösterdi. Ev hanımıydı. Geçen hafta da hatta konuştuk bunu bazıları da eleştirdiler.
Evet, köfte.
Yani işte, orada bayağı bir detaylı konuştuğumuz için ben çok oraya girmeyeyim tekrardan. Neticede İngilizce öğretmeni, iki çocuğu olan, bir 5 bir 10 yaşında iki çocuğu olan, kocasını da yine adaylığını açıkladıktan sonra daha kaydı kuydu yapılmadan 28 Mayıs'ta zannediyorum tutuklandı. Bir blogger, Strana Dile Jizni diye bir YouTube kanalı var. Yaşam için ülke gibi çevrilebilir zannediyorum. Şimdi bu siyasi programlar yapan bir YouTuber, blogger. Kocası tutuklu. 9 Ağustos'taki seçimlerden önce kocası tutuklandıktan sonra çocuklarına yönelik tehditler baş gösterdiği için Avrupa ülkesinde zannediyorum herhalde Polonya olsa gerek yaşayan akrabalarına gönderdi çocuklarını da kadın yani Svetlana Tihanovskaya. Zaten ben siyasetten anlamam, benim en büyük vaadim 6 ay içerisinde tekrardan siyasi muhalifleri 6 ay içerisinde serbest bırakmak ve ben Cumhurbaşkanlığı falan yapmak istiyorum, ben evimde çocuklarımla ilgilenmek istiyorum, köfte yapmak istiyorum diyor yani. Ama savaşçı bir kişiliğe sahip ve toplumda onun etrafında bence halk büyük ölçüde birleşti. Minsk'te tarihi en büyük seçimler gerçekleşti bağımsızlıktan beri. 94 yılından beri diyeyim. Lukashenko'nun ilk devlet başkanı olduktan sonra, Cumhurbaşkanı olduktan sonra. Diğer şehirlerde de. Kadın hareketi bir anlamda bu sadece muhalefeti birleştirmedi Svetlana Tihanovskaya. Hem bir mağduriyet oluştuğu için muhalefet birleşti belki. Hani bir kocası tutuklu, çocuklarını göndermiş. Diğer yanındaki iki kadını da bahsetmiştim geçen hafta detaylı. Diğerini, iki kadından bir tanesini de yine kocası tutuklu. O da yine Cumhurbaşkanlığına aday idi. Viktor Babariko'nun eşi. Özür dilerim. Valeri Tsepkalo'nun eşi. Veronika Tsepkalo. Ve diğer kadın da Maria Kolesnikova. O da Viktor Babariko'nun yine tutuklanan, Haziran 18'inde tutuklanan Viktor Babariko'nun yine Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti. Onun kampanyasının başkanı, seçim kampanyasının başkanıydı. Dolayısıyla şimdi 3 kadın yani sadece muhalefeti birleştirmedi bence. Bir de kadın hareketi oluşmasını sağladı. Ve bence elinden geleni yaptı. Ama tehditler, Lukashenko ilk gece zaten 9 Ağustos'ta hani sonuçlar açıklanıyor. Sandık çıkış anketi, Lukashenko, resmi yetkililer diyor ki %80 Lukashenko kazandı. Hani biraz önce dedin %86 kurtarmıyor. Yani özellikle eski Sovyet, yani diğer uzmanlık alanında ben konuşayım. Bu eski Sovyet coğrafyası ülkelerinde %86 güçsüz olduğunuz anlamına geliyor. Yani yok işte Azerbaycan'a da %90 çıkıyor, 95 çıkıyor, Kazakistan %98 falan çıkıyor. Yani Rusya'da, özellikle Çeçenistan'da, Dağıstan'da falan bu son seçimde %107 falan olduğu mesela direkt canlı yayında %107 zaten komik de yani hani %100'ün üzerine bile çıktığı hani destek açıklamalar oldu Putin'e yani böyle sonra sildiler, hemen değiştirdiler tabii, 98.9 falan yapmak durumunda kaldılar yani. Neyse yani şimdi bu ülkeler önemli. Şimdi Lukashenko öyle açıkladı sonuçları. Tihanovskaya muhaliflerin ise gözlemciler yasak, yani gözlemcilere izin verilmedi. Ama sandık çıkış anketi muhaliflerin açıklamasına göre de minimum %70, 75 civarı alındı diye baktılar. Ama burada tabii güçlü, yani iktidarın veya rejimin hazırlandığını görüyoruz. Yani polis gücü, asker gücü, hani seçim günü içerisinde sürekli bütün caddeleri sokaklar askerler, polisler. Şin civarında asker gücüne sahip Belarus. Bu da bir KGB'den gelme de, istihbarat da güçlüdür. Yani bir, zaten KGB ismini değiştirmediler istihbaratın. Bir de AMON polisleri vardır. Onu da yine bahsetmiştim zannediyorum. Yani bu yetimhanelerden küçük yaşta alınıp, evet, anne baba sevgisine, yani kimseyi yani rencide etmek istemem, özür dilerim. Yani o konuda şeyim yok ama hani o biraz anne baba sevgisinden mahrum kalmış çocukların yetişmesiyle yani böyle toplumsal olaylarda bastırma için kullanılan polis gücü, AMON gücü. AMON diye yazılır, AMON diye okunur. Yani bunlar işte göstericilere işte bayağı şiddetli, sert müdahalede bulundular. Şimdi bu ordunun zaten seçimden hemen önce yaptığı bir açıklama var, sitesine koyduğu. Biz Lukashenko'nun arkasındayız. Ordu resmen açıkladı bunu. Yani güvenlik bürokrasisi bir çözülme yaşamadı. Bu net. Bazı yerlerde, küçük şehirlerde, işte Pinsk gibi, Lida gibi, Baranovich'a gibi yerlerde polis müdahalede bulunmadı. Ama yani büyük şehirlerde bayağı bir müdahalede bulundu. İşte birçok gazete, hatta Rus gazetecilerden birçok tutuklanan, Sputnik'in Belarus muhabiri de zannediyorum, Meduza muhalif ama fark etmez. Yani iktidar yanlısı Rus gazetecilerden de yine tutuklananlar, gözaltına alınanlar oldu. Muhtemel ki onlar yine serbest bırakılır ama yani her halükarda müthiş bir şey var. Bir de tabii seçimlerden öncesinde 5-6 gün önce erken oy kullanımı başladı. Salı günü başladı, pazara kadar. Salı günü, salıdan cumartesi akşamına kadar kullanılan oy oranını %42 diye açıkladı yani rejim. Yani seçmenlerin %42'si seçim gününden 6 gün önce oy kullanmış. Bu tuhaf. Bu Belarus'un tarihinde de yok. Yani %42, seçim günü, pazar günü gidersiniz. Daha ziyade erken oy kullanımı yurt dışına gidecek olanlar falan kullanır yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bu şey değil. %42 önceki mesela 2015'teki seçimlerde %30 civarında en azından bir oy kullanımı olmuş erken, ki o da doğru değildir de hani %30 falan dizeyine çekmişler. Veya işte ondan önceki %25, 2010 seçimlerinde %25'i erken oy kullandı falan. Şimdi gözlemci yok, internet çöktü, interneti yavaşlattılar. Böyle oldu. Polis asker çözülme yaşamadı, ciddi bir çözülme yaşamadı. Güvenlik bürokrasisi dediğim gibi Lukashenko'nun arkasında durdu. Şiddet, bu tarz polis, özel polis güçleri kullanıldı. Tihanovskaya ne yapsın? Biraz önce bahsettim, 3 kadından bir tanesi seçimi, oyunu Moskova'da kullandı. 9 Ağustos sabahı Veronika Tsepkalo'nun Moskova'ya gitti ve Moskova'da oyunu kullandı çünkü tehdit aldığı için gitti. Diğer kadın Maria Kalesnikova yine zannediyorum bir gözaltına alınma olayı yaşadı. Svetlana Tikhanovskaya'nın da yardımcıları gözaltına alındı. 9, yani seçimden önceki 9'un akşamı ve 10'u itibariyle. Dolayısıyla tek başına kaldı kadıncağız. Yani şimdi halk tamam, sokağa o çıkmıyor. Yani kimseyi ben diyor, zaten onu öncesinde de söyledi. Ben kimseyi, biz kimseyi sokağa çağırmıyoruz ama sokağa çıkarsa insanlar haklarını, hukukunu savunmak için onlara katılabiliriz dediler yani. Ama çağırmak, sokağa çağırmak hani illegal, hemen orada yine gözaltına alırlar. Yani onu bir bahane vermiş olur rejime. O onu vermedi. Ama şimdi bir taraftan tek başına kaldı bir anlamda. Bir de yani bu toplumun görevi. Yani ne yapsın kadınca? Zaten kocası tutuklu. Çocuklarını tehdit edildiği için yurt dışına göndermek durumunda kalmış. Şimdi böyle bir gün, iki gün böyle sürdü. 9 Ağustos'ta protestolar sürdü. Binlerce kişi gözaltına alındı. Dün de zannediyorum can kaybı da yaşandı birkaç tane. Belki veya bir tane.
Bir haber vardı o seçim gecesi. Hatırlıyor musunuz? Lukashenko'nun ailesinin Türkiye'ye geçtiğine dair. Bu ne? Bunun tam olarak detayı ne bunun?
Yok.
Böyle bir iddia yok. Gerçek değil.
Ne yapsın? Türkiye'ye giden, Rusya varken Türkiye'ye niye gitsin? Yani Lukashenko, hani ben gördüm haberi de yani ihtimal vermedi. Lukashenko, Rusya var yani. Hani Türkiye'de ne yapsın?
Şey diye aklıma geldi. Bu Wagner krizinden sonra acaba Rusya pek yanaşmaz, böyle destek vermez gibi
yok,
bir ihtimal olabilir miydi?
Hani olmaz. Yani olmaz. O Türkiye yani şey değil. zannetmiyorum yani. Hani Emin Erdoğan gider mi şimdi Belarus'a? Yani yaşamak istemez kimse Belarus'a. Yani evet. Bosna'ya gidersiniz, Balkanlara gidersiniz eğer öyle bir durum olsa. Endonezya, Malezya falan gidersiniz. Yani hani şey değil, oraya uymaz. Yani Bodrum'a ne o? Bilmiyorum. Ben o haber doğru mudur da emin de değilim. Lukashenko'nun 3 uçağı var. Hani 3 Cumhurbaşkanlığı uçağı var. Bir tanesiyle falan birileri gitmiş olabilir. Gitmemiş de olabilir. Yani haber yanlış da olabilir açıkçası. Yani Bodrum'a da tatile niye gitsin? Gidecekse İstanbul'a, Ankara'ya gider velev ki eğer öyle bir durum. Olsa gitmesi için de henüz o şartlar oluşmamıştı yani hani açıkçası. Yani ben o haberi hiç şey yapmadım. Yani ciddiye almadım. Öyle söyleyeyim. Gidecekse de velev ki böyle bir durum olsa da yani Rusya var. 2005 yılında Asgar Akayev Kırgızistan'da olaylar olunca patlak verince atladı hemen Moskova'ya geldi. Moskova Devlet Üniversitesi'nde şimdi profesör hocalık yapıyor. Kimyacı mı? Fizikçi mi? Herhalde öyle bir şey olsa gerek. Matematikçi de olabilir emin değilim. Kurmanbek Bakıyev yine 2010 yılında yine Kırgızistan'da ayaklanmalar baş gösteriyor. Yine Belarus'a geldi. Sonra Moskova'ya geçti diye hatırlıyorum. Yanukovic yine Ukrayna'da. Viktor Yanukovic 2014'te olaylar Maydan işte gösterileri başladıktan sonra Rusya'ya, Rostov'a kaçtı. Şimdi bu öyle. Bu onların gidecek adresleri belli yani. Rusya sınırları kapamaz öyle o anlamda ama yani bu şey değil. Svetlana Tikhanovskaya'nın işte 9 hani orayı sizin sorduğunuzu uzatıyorum ama arka planı biraz böyle maalesef. Şimdi bu durum ne oldu? Dün akşam da gösteriler arttı. Yani sürdü. Ama tabii rejim çözülmüyor ama şimdi bu gösterilerin de bir kontrol altına alınması lazım. Belli yani vermeyecekler. İktidarı vermeyecek. Şimdi bu bütün ülkelerde yani doğrusu şöyle söyleyeyim. Ülkelerinin geleceğini tek adama ve tek adam rejimine endeksleyen, bağlayan, tek adamın kaderine bağlayan ülkelerin yaşadıkları üzücü, acı gerçekler bunlar. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu başta Türkiye olmak üzere birçok böyle otoriter veya diktatörlük, totaliter ülkeler için bence bir çeşit ders mahiyetinde de okunmalı. Tabii bu dersi çıkarırlar mı çıkarmazlar mı onu bilemem. Bu Lukashenko uzun süre kalacağı anlamına gelmiyor. Bence Lukashenko çok ciddi bir zor bir sürece girdi. Bir anlamda gidişatının...
Peki Lukashenko'yu tebrik eden liderler kimler Erdoğan dışında?
Putin işte Putin'in tebrik etmesi çok normal. Hani daha önce de yani geçen hafta bahsettik. Zaten tabii. Hem rejim itibariyle benzer, yani eski Sovyet ülkesi, zaten Belarus ekmeğini o anlamda Rusya veriyor çok büyük oranda. Ve aynı şey bunlar. Yani aynı halk. Aynı halk sayılır. Bunu Putin'in açıklamasını, tebriğini olumlu anlamda karşılamak, göstermek evet. için söylemiyorum. Ama ondan o beklenirdi yani Kremlin'den ancak bu beklenir. Bunda bir problem yok. Veya Çin devlet başkanı. Tabii ki otoriter ülke. Yani o açıklayacak tabii ki. Ama hani Türkiye'nin, yani Kazakistan'da yine destek verdi. Şimdi Kazakistan, Rusya bunlar hep zaten Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünde birlikte, Şangay İşbirliği örgütünde birlikte, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde birlikte anlatabiliyor muyum? Yani Belarus'la Rusya arasında bir birlik devleti projesi var. Henüz hayata geçemese de yani o birlik projesinin anlamı da şu demek. Yani Belarus'un Rusya'ya ilhakı demek. Yani bunun adını koymak lazım. Bu demek başka bir şey değil. Yani para birimlerinin de eşleşmesi demek. İşte Belarus rublesi vardır, bir Rus rublesi vardır. Hani Belarus 4-0 attı diye hatırlıyorum 2016 yılında. Şu an Rus rublesinden daha değerli olabilir ama daha yeni 4-0 attılar. Dolayısıyla hani bu şey değil ama Türkiye işte hani onu kutladı. Erdoğan hemen ilk Lukashenko'yu kutlayan liderler arasında. Hani ben öyle bir şey yazdım. Hani
Rus atasözü.
Öyle der. İşte hani balıkçı uzaktan dahi olsa görse tanır falan bilir hani. İşte hani Türkçe'de de o birileri yazmış aşağıda tam bilmiyorum kim yazdıysa hatırlamıyorum. İşte hani Hacı'yı Mekke'de tanır falan diye hani o öyle işte bu bir anlamda şey oluyor. Ne oluyor Erdoğan olur ya yarın öbür gün kendi iktidarı Türkiye'de bir riske girerse hani Türkiye'de Erdoğan iktidarını, rejimini tanıyabilecek en azından 3-5 tane çıksın, ülke çıksın. Bunların birisi işte Belarus olsun, Katar olsun, Sudan olsun, Libya olsun, Sarraç olsun veya Rusya olsun, Çin olsun. Yani bu otoriter ülkeler zaten kendi ülkelerin, kendi yani o yöneticileri diyelim, kendi rejimlerine veya iktidarlarına yönelik tehdit ortaya çıktığında bu tarz destekler ararlar. Ve aslında burada Türkiye'nin desteğine ihtiyacı yok Lukaşenko'nun. Orada bence Erdoğan kendisini bir ileride eğer bir olasılık, bir zorluk ortaya çıkarsa bir ülke fazla, hani artı bir ülke fazla onu tanısın, desteğini çekmesin, siyasi desteğini çekmesin anlamında. Yoksa Lukaşenko'yu Rusya tanıdıktan sonra bitiyor, orada film bitiyor. Hani ben de Putin'i hani orada tanıdıktan sonra dedim dağılabilirsiniz yani. Yani şöyle, %100 tabii ki diyemeyiz bunu. Tabii ki protestolar artabilir ama çok düşük ihtimal. Yani çok
ki bugünkü şeyden sonra, açıklamadan sonra iyice kırılmıştır o diye düşünüyorum.
Yani şimdi aynen oraya, yani oraya geliyor. İşte şimdi Rusya, Ruslar zaten demiştim yani Lukaşenko ile araları limoni olsa da son zamanlarda, son birkaç senede sadece bu Wagner meselesi değil. İşte petrol, gaz fiyatları meselesi olsun, sübvansiyonlar olsun. Sübvansiyonlar zaten Rusya'dan alınan sübvansiyonlar, destekler petrol, gazda yapılan indirimlerden çok daha fazla. Yani Belarus ekonomisini büyük oranda Ruslar destekle götürüyorlar, öyle söyleyelim. Buna rağmen bile Belarus ekonomisi çok büyük bir durağanlık içerisinde. Son 10-15 yıldır ortalama %1.1 büyüdü. Rus ekonomisi bile o kadar hani yaptırımlar falan filan, buna rağmen ortalamada %1.3 büyüdü yani. Avrupa ortalaması ise bildiğim kadarıyla %2.3 falan olması lazım. Yani bu pandemi hariç son 10-15 yılı kastediyorum, ortalamayı. Dolayısıyla hani Belarus ekonomisi zaten durağanlık içerisinde çok ciddi oranda. Şimdi Lukaşenko hemen yani 9 Ağustos'ta seçimler oldu, olaylar başladı akşamında. Onunun sabahında, daha öğlen olmadan Kremlin sitesinde yayınlandı. Putin'i tebrik etti diye Lukaşenko'yu. Ama burada şu antiparantez şunu da söyleyeyim. Yani mesela 2018'de Putin Ermenistan'da Serj Sarkisyan 10 yıldır o iktidardaydı. Nisan 2018'de yine seçimler falan. Orada Serj Sarkisyan aslında kazan, orada da yine hileler hurdalar. Yine tebrik etti Putin. Ama orada direksiyonu kırmak zorunda kaldı. Çünkü protestocular bir lider eksenin etrafında birleştiler. Nikol Paşinyan etrafında, hani gazeteci eski milletvekiliydi işte şu anki hani Ermenistan'ın başbakanı. Nikol Paşinyan etrafında birleştiler ve uzun süren protestolar sonrasında, zannediyorum bir 10-15 gün sürdü. Nikol Paşinyan, Serj Sarkisyan istifa etmek durumunda kaldı, görevi bırakmak durumunda kaldı. Ruslar da orada direksiyonu kırdılar. Yani Ruslarda bu tarz böyle manevra yapma kabiliyetleri var. Ama Ermenistan'da olan durum Belarus'ta yok. Belarus'ta protestocular, göstericiler bir lider etrafında kenetlenmediler. Sokakta Svetlana Tihanovskaya sokakta değildi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Siyasetçi değil zaten. Ben zaten 6 ay sonra zaten görevi bırakacağım diyor kadın yani. Ben hiç, siyasetçi olan, tutuklu olanlar siyasetçi diyor. Asıl adaylar onlar da diyor yani. Dolayısıyla ama Ermenistan'da, bir de tabii Ermenistan'da şu var. Yani Ermenistan mesela Dağlık Karabağ sorunu, Dağlık Karabağ sorunu oldukça Ermenistan'ın dış politikasında böyle köklü bir değişim olmaz. Rusya'dan ayrışamaz Ermenistan. Dağlık Karabağ güvenlik sorunu. Azerbaycan demek, Türkiye demek veya neyse. Şimdi bu o istersen o Rusya'dan başka bir yere gidemez. Yani anlatabiliyor muyum? İşte Dağlık Karabağ'ın Ermenistan dış politikasında gördüğü görevi Belarus, toprak meselesi yok ama Belarus'ta Lukaşenko görüyor. Anlatabiliyor muyum? Lukaşenko varken orada Belarus bir yere kaçamaz yani. Hani Belarus Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasında batıya yedireceği, tırnak içerisinde, en son lokmadır. Yani Belarus soğanın cücüğüdür tabiri caizse Ruslar açısından, hani eski Sovyet coğrafyasında. Yani bütün Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, işte Şangay İşbirliği Örgütü'nde Çin, Hindistan falan baksana, ama aslında hani Ruslarla Çinliler orada var. Avrasya Ekonomik Birliği var. Bir de bunların haricinde birlik devleti dediğimiz bir çeşit bir proje var. Henüz pratikte tam anlamıyla yürürlüğe girmedi. Entegrasyon projesi, daha doğrusu biraz önce dediğim Belarus'un Kırım'a ilhakı projesi diyebiliriz bunu aslında. Bu projede bir tek Belarus var. Yani Kazakistan yok, Ermenistan yok. Anlatabiliyor muyum? Yani soğanın cücüğü o anlamda. Yedireceği en son lokma. Dolayısıyla orada Ruslar tamam dedikten sonra, yani Kremlin Lukaşenko'yu tanıdı, tebrik ettikten sonra, zaten o açıklamada çok ince nüans. Yani Bir iki paragraf açıklama, ilkinde tebrik ediyor. Zaferden dolayı hani kullandığı şey, ifade öyle. Lukashenko'nun kazandığı tırnak içerisinde ben yapıyorum zafer. İkinci paragrafta ise bütün entegrasyon projelerini, biraz önce bahsettiğim bütün entegrasyon projelerini Lukashenko ile birlikte çok daha Belarus-Rusya ilişkileri gelişecektir. Yani diyor ki Lukashenko sakın diyor sınırlarını aşma. Bak seni ipten alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Seni ipten alıyorum. Ama sen de bana olan borcunu, bütün bu entegrasyon projelerini geliştirmekle sana bu görevi veriyorum diyor. Bunu bizzat diyor. Lukashenko bir anlamda zaten Kremlin'in bir valisi gibidir. Hani nasıl bir işte Tversk Oblast veya işte bir ne bileyim Kamçatka veya bir Tula valisi falan, yani bir Yekaterinburg valisi, Belarus valisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla ondan dolayı ne kadar limoni de olsa ilişkileri son dönemlerde. Limoni dediğinizde yani bir, hani bu şey değil. Belarusları kesinlikle aşağılama anlamında değil. Ben Belarus'u severim. Belaruslar mütevazidirler. Ruslar biraz daha böyle gururludur, serttir. Belaruslar daha böyle nazik insanlardır. Daha böyle hani Ruslar Sigorspustis'te falan hani böyle köylüdür biraz. Hani böyle temizdir, köylüdür. Dağlı da derler yani. Fark etmez. Hani bir şey var. Belaruslar daha bir cana yakın insanlardır. Ama Lukashenko ile o sopayı gösteriyor. İşte daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu an Lukashenko'nun Rusya, şu an Lukashenko'nun en zayıf olduğu halde Lukashenko'yu yakalayıp avucunun içine almış duruma getirdi. O kıvamı.
O zaman şu mu? Wagner durumda. Şey paralı askerleri de serbest bırakılır mı yakın zamanda?
Tabii mecbur. Onu mecbur bırakacak. Hmm. Hatta onu bırakmakla kalmaz. Yani bence hani Ruslardan destek almak durumunda kalırsa bu protesto, yani Wagnercileri hemen kendisi kullanmak isteyebilir. Yani şu an tutukladığı o 33 Wagnerciyi gösterileri bastırmak için sniperci falan, hani onlar keskin nişancı da olabilirler. İnşallah öyle bir durum olmaz da. Onları kendisi de kullanmak da isteyebilir eğer öyle bir durum olursa gibi geliyor, ama olmazsa yani bence ilk süreçte biraz hafiflesin şu işler. Hani gösteriler falan biraz sönümlensin, hemen bence gönderir yani Rusya. Bir de tabii dün akşam bir sosyal medyaya düştü ama bugün Rus medyasında da yer aldı. Özellikle Brest bölgesine Belarus'un Rus askerlerinin de gittiği falan söylendi bu gösteriler bağlamında. Ama bunlar her halükarda resmi olarak açıklanmadı. Dün sosyal medyaya da düştü. Bazı yerlerde Rus böyle arması, işte bayrağı, işte üç şeyli renkli bayrağı olan özel polis güçleri falan var diye. O sosyal medyaydı. Bir de tabii bugün Rus medyasında bunlar da yazıldı, çizildi. Zannediyorum bazı özel birlikler gönderilmiş olabilir ama bunlar resmi olarak açıklanmış değil. Şimdi çok uzattım ama hani Svetlana Tikhanovskaya dün akşam da ne oldu? Saat 7 itibariyle seçime itiraz etmek için bu Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurdu, gitti yanındaki ekiple. 7'de gitti ama 7 saat geçti, hala şeyden çıkmadı dediler yanındakiler. Yani dışarıdalar, bir evrağı verdi, teslim edecek ama çıkmıyor 7 saat, 8 saat neyse. Aradan saatler geçtikten sonra Merkezi Seçim Komisyonu açıklama yaptı. Dedi ki Svetlana Tikhanovskaya zaten çıktı. Çıkan yok, gören yok, eden yok. Bu şey gibi Kaşıkçı hani meselesi vardı ya, İstanbul'da Cemal Kaşıkçı. Hani çıktı konsolosluk falan, onu içeride kestiler, doğradılar adamı yani. Neyse. Yani biraz onun gibi öyle. Tabii bir şey oldu. Ama ondan sonra yani bir 7-8 saat bir sessizlik. Sonrasında açıklama yaptı kampanyasından sorumlu kişiler. İşte ulaşamıyoruz kendisine falan filan. Ama sonrasında sabah saatlerinde Litvanya Dışişleri Bakanı tweet attı. Dedi ki Svetlana Tikhanovskaya Litvanya'da kendisi güvende dedi. Tweet attı. Sonrasında da Belarus makamları açıklama yaptı. Litvanya'dan sonra yaptı Belarus makamları. Evet, gece 3'te dedi. Gece 3'te Svetlana Tikhanovskaya Belarus'u terk etti. Aslında sınırı geçti dedi. Litvanya'ya geçti. Şimdi bu şu demek. Zaten Litvanya sınırlar falan kapalı Avrupa Birliği. Yani bu zaten bir de belli. Kendi başına gitmiyor kadın. Belarus makamları Svetlana Tikhanovskaya'yı yurt dışına kaçırıyorlar. Yani bunun Türkçesi bu. Yurt dışından kaçırılır normalde de, yani yurt dışına kaçırıyorlar. Yani yurt dışına gönderiyorlar. Niye? Çünkü protestolar sönümlensin diye. Hani ülkede bulundukça hani o ne olacak? Motivasyonu kıracak. Göstericiler kimin için biz mücadele ediyoruz falan diyebilirler. O yüzden o motivasyonu kırma bağlamında bir böyle bir durum. Şimdi ondan sonra ise ilginç olan, şimdi bunu ben anlıyorum. Yani herkes anlar herhalde. Kimisi kızabilir edebilir ama ben açıkçası kızılmaması, yani onun doğru
çok yakından tanımadıkları için Türkiye'de değilim. Eleştirenler var.
Yani verilen müthiş bir mücadele var. Bu Muharrem İnce ile seçim gecesi falan ortadan kaybolmakla bunun alakası, yani kurabilirsiniz ama bence hiç alakası yok. Bu öyle değil. Müthiş bir mücadele verdi kadıncağız. Siyasetçi olmamasına rağmen seçim gecesi falan da ortadan kaybolmadı. Yani Meral Akşener de zannediyorum bir kaybolmuştu. Neyse fark etmez. Önemli değil. Şuraya geleceğim. Sabah saatlerinde ilk önce kocasının o video blogunda bir iki dakikalık bir video yayınladı. Zaten çok yıpranmış, korkutulmuş belli. O kendi çektiği bir video. Orada yaptığı açıklama şu, yani ben diyor çok güçlenmiştim süreç içerisinde. Yani ilk zaten ben ev kadınıydım, bununla bir alakam yoktu ama herkes destek verince güçlü hissettim kendimi. Ama bu yaşananlar benim gücümden güç aldı tekrardan. Tekrardan sanki başa dönmüş gibi oldum. Zaten kadın çok üzgün. Kızabilirsiniz, nefret edebilirsiniz ama orada bir sonunda da şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki yani Allah kimseye diyor benim karşı karşıya yani Tanrı diyor, Allah diyor fark etmez yani.
Bir tartışma vardı galiba.
Bir önemli değil yani Ruslar Allah da der, yani Putin de der, yani başkaları da der. Yani bok Rusça onun. Ben diyor kimse hani Tanrı kimseyi benim karşı karşıya kaldığım seçimle karşı karşıya baş başa bırakmasın diyor. Ondan sonra da hayatta en önemli şey diyor çocuklar diyor. Bunu söylüyor. Videoyu bitiriyor. Yani bu çocukları üzerinden bir tehdit almış olabilir. Yine bazı yerlerde yazılıp çizildi bu. Kocasının işkence. Çünkü kocası KGB hapishanesinde şu an Minsk'te. Şimdi belki işkence görüntüleri gösterilmiş olabilir. Bilemiyoruz. Çocukları başka ülkede olmuş olsa bile belki başka şekilde tehdit edilmiş olabilir. Ama kadın bir yıpranmış, yani çok belli, ırpalanmış. Tehdit edildiği çok belli. Büyük ihtimal çocuklarıyla veya kocasıyla tehdit edilmiştir gibi geliyor bana. Kaldı ki iki gün öncesinde benim Belarus'tan gitme gibi bir niyetim falan yok da demişti. Yani seçim günü, oy kullandıktan 9 Ağustos'ta. Belarus benim vatanım demişti. Bu uzun süreli gideceği anlamına gelmiyor. Ama hani bence Svetlana Tikhanovskaya kendi görevini gayet başarılı bir şekilde yerine getirdi. Belarus'ta o şeyi, o hani ne denir, toprağa hani o bir şeyi, tohum
ekti.
Bir ekti, millet bir canlandı, bir millet yani hakkını, hukukunu savunma, bunu bir öğrenecek. Onu toplum artık bazı fedakarlıklarda bulunacak. Halk kendi bunu savunmazsa tek bir kişi üzerinden ülkeye demokrasi, hak, hukuk gelmez. Yani bu kabilecilik
de. Peki eşini serbest bırakabilirler mi ilerleyen süreçte?
Şu an bırakmadılar ama tahminim benim, eğer hani belli ölçüde o sessizliği korursa bırakabilirler. Tabii bu protestoların seyriyle de alakalı. Büyük ihtimal bir yani tehdit edilmiştir. Çok ciddi. Yoksa iki gün öncesinde ülkeden çıkmayacağım diyen kadın böyle apar topar gece saatlerinde, yani bir de Merkezi Seçim Komisyonu'na giriyor, devlet kurumu. Oradan sizi alıp götürüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunun haricinde de bir de kendi blog sitesinde yayınlanan, bu da ikinci bir video da var bir de. Kendi blog sitesinde, kocasının blog sitesinde yayınlanan videonun, bu iki dakika videonun haricinde aradan birkaç saat sonra da ikinci bir video düştü. O da çok tuhaf. Orada da Svetlana Tikhanovskaya okuyor bir metinden, belli bir şey okuyor, elinde var veya neyse ekranda. Yüzünü kaldırmıyor hiç. Zaten şu ana kadar mitinglerde falan hani prompterdan falan okumadı, onu belirteyim. Yani bir şey değil. Nasıl diyeceğim? Bir hiç yazılı metinden okumadı, öyle söyleyeyim. Bu orada da yine ikinci bir video düştü. İkinci videoda da şey diyor. Protestocuların sokağa çıkmamalarını, polise bir karşılık vermemelerini, polise karşılık yani neticede bir çatışma olmasın tabii ki ama hani sokağa çıkmamalarını falan talep ediyor.
Büyük ihtimal servis edilmiş.
Şu zaten o videonun çekildiği yer hemen bu medyada çünkü sosyal medyada özellikle tartışıldı. Merkezi Seçim Komisyonu'nun başındaki neydi adı Lidya Yermaşova mıydı herhalde neyse. Yani seçim komisyonunun başındaki isim Türkiye'de ne oluyor? Neyse önemli değil. Onun odası, makam odasındaki koltuklar nasıl diyelim perdelerle falan aynı. Başka fotoğraflar var çünkü. O merkezi seçim hani YSK'nın oranın YSK'sının evet. Başındaki makam odasının kendisi makam odasında daha önce çekilen koltuklar pencere falan filan baktığınız zaman Tihanovskaya'nın da o son ikinci dediğim videoda aynı yerde çekildi iddiaları çok güçlü. Dolayısıyla
belki daha önce çektiler.
Oraya geleceğim. Büyük ihtimal o dün akşam dediğim gibi ilk yani itiraz için gitti. Belgeyi teslim etmeye büyük ihtimal zorladılar ettiler. İlk önce o videoyu çektiler. Yani 1-2 dakika sokağa çıkma protestoları hani bitirsinler anlamında. Kimse sokağa çıkmasın yönündeki bir telkin. Onu da kadıncağız şeyden okuyarak yapıyor. Morali zaten o anlamda çok bozuk. Ve zorla yapılmış. Belli bir tehdit edilmiş. Neyse. Ondan sonra Litvanya'ya gönderiliyor. Zorla kaçırılıyor. İlk önce Litvanya'da büyük ihtimal o hemen sabah gidince kendisi video çekmiştir. Anlatabiliyor muyum? İlk önce o koymuştur. Sonrasında diğer video yetkililer tarafından belki de yayınlanıyor. Çünkü onu gördüğüm kadar kendisi sitesine de koymamış. Yani YouTube kanalında o ikinci videoyu görmedim. O başka şekilde medya üzerinden yayıldı. Dolayısıyla böyle bir durum. Şu an hani bu protestolar birkaç gün daha devam eder. Yani tam tabii ki bilemem. Hani bir net bir şey söylemiş olmayayım. Yani onu ben yani hani kimse de bilemez, tahmin edemez. Ama zannımca birkaç gün içerisinde veya işte bir iki hafta içerisinde sönümlenir gibi geliyor bana. Dediğim gibi askeri bürokrasi şey yapmadı, çözülmedi. Bir muhaliflerin etrafında bir lider. Üçüncüsü mesela iktidar diyelim ki Lukashenko muhaliflerle bir pazarlık yapsa, görüşme yapsa kim ne yapacak? Yani muhatap yok, anlatabiliyor muyum? Yani gençler var, kadınlar var, insanlar dışarıda falan ama organize bir protesto, gösteri hareketi yok. Çok güçlü bir şekilde şiddet uygulanıyor. İnsanlarda bir endişe var. Rusya gibi ülkeler destek verdi Lukashenko'ya, arkasında durdu. Yani Türkiye, Çin veya neyse Kazakistan şu bu. Ama batılı ülkeler de Avrupa Birliği, Amerika yani bence çok düşük düzeyde tepki verdiler. Muhtemel ki şöyle bir durumdan korkuyorlar. Belarus'ta işler karışırsa yani istikrar bozulursa Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği gibi Belarus'u ilhak edebileceğinden korkuyor olabilirler Avrupa Birliği ülkeleri veya Amerika. Dolayısıyla hani Lukashenko'nun gitmesi istikrarsızlığın baş göstermesi Batı'nın da arzu edeceği bir durum olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu çerçevede bakıldığında yani Rusya'nın oraya müdahale edebileceğini öngörüyor olabilirler. Dolayısıyla şu anki durum hani Lukashenko onu ben demiştim kazandı ama kaybetti. Yani her halükarda kaybetti. Ruslar da bunu rahatlıkla yazıyorlar. Onu da söyleyeyim antiparantez. Hani Türkiye'de özellikle bazı sol görüşlü isimler gazeteciler, uzmanlar neyse hani böyle bir şey var. O da hani cellatına bir şey duyma, empati duyma. Tuhaf bence hiç doğru bulmadım. İşte Venezuela'daki gibi veya işte Lukashenko şimdi Belarus'ta hani solcu diye gördükleri veya Sovyet eski adamı. Günümüzde ne Sovyet şeyi kaldı, ideolojisi kaldı, ne komünizm, ne şu bu, ne bu. Adam neticede bu diktatörlük yani kardeşim yani bunun şeyi yok. Yani bu seçimin usulsüzlük falan diyoruz da yani usulsüzlük en hafif tabir. Bunun yani usulsüzlük yani tiyatro diyoruz ama seçim tiyatrosu. Tiyatroda tiyatrocular rahatsız oluyor. O anlamda hani seçim haricinde Belarus'ta yapılan 9 Ağustos'ta olan şey seçim haricinde her şeye benziyordu. Bunu belirtmek lazım. Hani gidip Lukashenko'yu da demenin bir anlamı yok. Yani Türkiye'de de olsa başka yerde de olsa bir hak hukuk yeniyor. Ama Jeopolitik gerçekliklerde gerek Rusya olsun gerekse de Batı olsun bence şu an itibariyle Lukashenko'nun arkasında bir şekilde örtülü destekle veya göz yummakla veya açıktan Rusya gibi destekle o iktidarın devamını sağlıyorlar. Ama zannımca bunu tabii ki yine bilemeyiz. Ama Lukashenko kaybedenler tarafında her halükarda iktidarı çok zayıfladı. %80 dahi alsa, alındığı açıklansa öyle söyleyeyim. İktidarı bence çok zayıfladı. Rusya'ya çok daha muhtaç. Kaçacak yeri yok. Yani Batı'ya her halükarda gidemez. Zaten 94'teki seçimler hariç Belarus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hiçbirini Batılı ülkeler demokratik, free and fair dediğimiz serbest, adil seçimler olarak görmediler, tanımadılar. Bu olaylardan sonra da Lukashenko'yu kimse kucaklayacak değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Batı'yla çeşitli belki ilişkiler geliştirebilir ama çok sınırlı ilişkiler geliştirebilir. Artık 9 Ağustos öncesine göre Lukashenko çok daha muhtaç halde Rusya'ya, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu anki durum bu. Wagner'ciler meselesinde bir parantez, işte Lukashenko'nun gidişatının bence nasıl diyelim başlangıcı söz konusu oldu. Svetlana Tihanovskaya her halükarda zannımca kazandı. Güçlü bir mücadele gösterdi. Bence üzerine düşeni hakkıyla daha fazlasıyla yerine getirdi, öyle diyeyim.
Toplumda ama bir lider olamayacak bir.
Zaten yani, lider olma hedefi yani, öyle bir iddiası yoktu. Yani lider olmayacak.
Türkiye'de öyle biraz da bir karışıklık var. Böyle bir kafada karışıklık var.
Öyle bir şey var. Yani batıcı falan diyor, alakası yok. Yani batıcı olsa ne olur, olmasa ne olur. Kadın Belaruslu. Yani Belarus'un en batıcısı yani Rusya'yla böyle bir ideolojik olarak liberallik anlamında bir yoktu yani. Öyle bir durum olamaz. Anlatabiliyor muyum? Bunu böyle bir tamam, kadın İngilizce öğretmeni, İngilizcesi var. Ya her İngilizce bileni, her İngilizce öğretmeni olanı böyle klasik kategorik olarak batıcı, işte liberal, neoliberal, ne bileyim sanki kötüymüş gibi böyle bunları. Böyle yansıtmanın hiçbir anlamı yok. Kadın zaten ben politikadan anlamam diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya ben hakkı hukuku, yani neyse kocam tutuklu, kocam aday olacaktı, tutukladınız diyor. Öbürleri o şekilde. Yani ama toplum destek verdi, mağdur gördü, destek verdi. Belarus'ta biz sokaklarda şeyi görmedik ki yani neticede Belaruslu gençler bunlar. IT sektöründe dediğim gibi güçlü Belarus, çok güçlü bir ülke. Kendi çapındaki ülkeler liginde bayağı güçlü. İhracatında en önemli sektörlerden bir tanesi Belarus'un IT'dir. IT sektörü, yani teknoloji sektörü, sosyal medya veya neyse artık. 2005 yılında Belarus'un Silikon Vadisi kurulmuştu. Belarus dünyada en fazla Schengen vizesinin verildiği ülkedir aynı zamanda. Yani gençler Batı'ya yakın gitmek istiyor, Avrupa Birliği'ni gezmek, tozmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu değişimin önünde direnemezsiniz. İşte Tihanovskaya'nın seçim kampanyası müziklerinden bir tanesi de Viktor Soy'un işte değişim, o Premene dediğimiz müziği, Sovyetler döneminin ünlü rockçısı. Yani bu böyle, anlatabiliyor muyum? Bir şey, bunu ille de böyle batıcı, neoliberal bilmem ne, sanki bunlar kötü zaten değil de yani ama bunlar kötü sıfatlar bağlamında yaklaştırmanın da bir anlamı yok. Dediği, Tihanovskaya'nın dediği şuydu: Rusya bizim komşumuz. Tabii ki güzel ilişkilerimiz olması lazım. Ama Batı'yla da ilişkileri sorulduğunda o da şunu dedi. Yani bence dedi normal, adil, serbest seçimler yaptığımızda Batı'yla birçok sorunlarımız zaten çözülür dedi yani. Anlamıyor musun? Bir özgürlük, bir demokrasi ortamı geldiği zaman zaten kavga etmeniz gerekmiyor. Gereksiz yere, mesela Lukashenko'nun dediği protestocular için söylüyor. Diyor ki narkoman bunlar diyor. İşte uyuşturucu kullananlar diyor. Bilmem ne. Yani kadınlar, o görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz işte videolarını, resimlerini. Neyse. Yani narkoman diyor. Bunlar bandit diyor. Dış güçler diyor. Bilmem ne. Ya zaten kendi halkını onlar.
Çekiye de bağlı yani, galiba işte.
He, Çekiye bağladı, oraya bağladı, buraya bağladı. Yani bağlayabilir de bunun bir anlamı yok. Yani sol kesimden, yani saygım büyük ama yani bu tuhaf bir değerlendirme. Yani Lukashenko'nun arkasında yani destek vermenin tuhaf. Ama şunu savunabilirsiniz: istikrar olsun falan veya bir çatışma olmasın. Bu başka bir konu. Tabii kimse istemiyor çatışma çıksın bilmem ne. Ama adam iktidarını, gitmesini bilmiyor ki. Yani Lukashenko, Belarusluların Yani Batika derler hani Lukashenko'ya, reis, hani Türkiye'de reis anlamına gelen işte Batika diye Belarus'u Lukashenko Belaruslar uzunlardan hani iktidarda olduğu için baba ata gibi yani devlet baba anlamında Batika derler ama son yıllarda özellikle son bir yıldır Tarakan Ukadi deyip durdular. Yani ne bu Tarakan hamam böceği artık defol git. Yani bunu söyleyen neticede Belarus halkı yani milleti şey yapıyor, anlatabiliyor muyum? 26 yıldır zaten iktidardasın yani bırak da yani ama işte bu tabii ki rejim kendisini konsolide edince ona muhtaç olan birçok bileşenler söz konusu, bu askerden başka var. Oligark çok yoktur Belarus'ta yani onu söyleyeyim. Vardır ama daha ziyade böyle resmi makamlarda işte validir, bakandır, şudur, budur yani ama böyle hani zengin, çok büyük iş adamları çok yoktur. Ukrayna gibi değil, biraz daha farklıdır. Oligarkları biraz daha siyasi figürlerdir. Onlar da rejimle anlaştığı müddetçe bir sorun olmaz yani. Dolayısıyla bu böyle bir durum. Belarus'ta çok milliyetçilik, etnik Belarusçuluk yoktur. Ukrayna'da bu işte özellikle Taras Shevchenko döneminden o zamanlara dayanan bir Ukrayna milliyetçiliği bir vardır hafif. Yani hafif değil daha doğrusu vardır. Bayağı bir. Belarus'ta Belarusçuluk, Belarus milliyetçiliği vardır ama çok düşüktür. Etkisiz, çok etkili değildir yani. Ukrayna'daki bir kesinlikle değildir. Dolayısıyla böyle bir durum. Belki son hani siz sormadınız, onu ben eklemiş olayım. Bu Wagner'ciler meselesinde geçen hafta o konu yoktu ama ben demiştim hani senaryolar arasındaki hiçbir senaryo tam altı dolu değil. Hani Ruslar niye Lukashenko'nun altını oymak için Wagner'ci göndersinler hani, değil mi? Hani istikrarsızlık çıkartmak için. Gördük işte Putin'i hemen ilk tebrik eden liderler arasında yer aldı. Yani anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla Wagner'cileri gönderip orada Belarus'ta seçimlerde istikrarsızlık çıkarmasının bir anlamı, ben hani çok bunu izah edemiyoruz demiştim. Veya işte Wagner'se bunlar üçüncü ülkeye gideceklerse transit olarak İstanbul'dan niye gitsinler? O da tuhaf. İstanbul, Erdoğan'ın nasıl Libya'da zaten Wagner'cilere karşı olduklarını biliyoruz. Yani böyle çeşitli senaryolar vardı. Onları detaylı konuştuk. İsteyenler oraya bakabilir. Bir türlü bunu bir 3-4 senaryo vardı. Acaba anlaştılar mı diye, o da bir başka bir senaryo. Yani biz size böyle gönderelim, siz bir kriz çıkartın falan. O da tuhaf. Öyle olunca sınırları kapadı Ruslar. Bir sürü kilometrelerce kuyruk oluştu gümrüklerde. Yani böyle bir kriz çıkarmasına da bir gerek yoktu. Acaba anlaştılar mı tezi de güçlü değil. İşte alkol kullanmıyor otelde falan. 5 gün bekliyor. İri yarık askeri kamuflajlı insanlar. Yani 33 kişi aynı otelde falan. Tuhaf. Yani istikrarsızlık çıkaracaksınız. Karışıklık çıkaracaksınız ülkede. 33 kişi aynı otelde askeri kamuflajla falan. 3 tane çemodan, bavul, bir tane de sırt çantası. Böyle tipler. Bu herkesin dikkatini çeker. Yani anlatamıyorum. En azından birkaç dağıtırsınız insanları da, bu kişileri. Paralı askerse bunlar. Özellikle bunların hep biraz altı dolu değildi bu tezlerin. Dördüncü bir seçenek olarak sizinle konuştuktan sonra geçen hafta dedim ya herhalde o zaman konuştuk. Ondan sonra Komsomolskaya Pravda gazetesinde bir detaylı uzun, bayağı bir uzun bir yazı çıktı.
Nedir o?
Orada yazı zaten belli. Metin zaten istihbarat diliyle yazılmış. Büyük ihtimal Rus istihbaratı. Alexander Kotz da herhalde yazar. Neyse uzun bir rapor gibi zaten, yani haberden ziyade rapor hazırlanmış belli. Wagner meselesini anlatan, orada detaylı bir şekilde belgeler var. Ne kadar %100 doğru onu bilemem ama belgeler var. İddialar çok güçlü. Ukrayna'nın da hakkını hukukunu yemek istemem ama orada iddia edilen tez şu. Ukrayna istihbaratı işte Wagner'cilere ulaşmış bir şekilde. Ulaşabilir, bu zor bir şey değil. Rusya'da ulaşırsınız. Hı hı. Güvenlikçi birçok insan var zaten. İşte Suriyelisi, yok Sergey Petrovich üzerinden, bu kod ismi kullanan bir isim üzerinden Wagner'cilerle anlaşmışlar. Tabii kendileri Rusça, zaten herkes Rusça konuşuyor Ukrayna, Belarus. Yani bir şekilde sanki şeymiş gibi Rosneft, işte Venezuela'da Rosneft sattı oradaki hisselerini ama hala devir teslim devam ediyor büyük ihtimal. Oradaki tesislerini korumak için 200 paralı asker anlaşması yapmak istiyor. Birçok resmi evraklar falan var, gösteriliyor. Uzun haber dediğim gibi. Ukrayna istihbaratının Wagner'cileri kullanarak Belarus üzerinden aktarma yaptırarak ve sonrasında Belarus istihbaratına sanki Ruslar size karışıklık çıkarmak için adam gönderiyor tezini dile getirerek, o şekilde Belarus istihbaratını ikna ederek işte hem Wagnercilere vurma, Wagner'e, hem Rusya'nın imajını zedeleme, hem de Rusya-Belarus ilişkilerini negatif etkileme bağlamında Ukrayna istihbaratının yaptığı bir operasyon olarak bu Komsomolskaya Pravda gazetesinde çıkan bir yazı vardı dediğim gibi. Ve hemen bu yazı çıktıktan 6 Ağustos akşam gece 11 gibi 12 gibi çıktı. Sabah civarında Putin Lukashenko ile telefonla görüştü ilk defa Wagner krizinden sonra. Ve o krizden sonra zaten Lukashenko açıklama yaptı. Yani biz dedi seçim günü de yaptı bu açıklamayı. Wagner meselesini işte yani Putin'le konuştuk. Tutuklu Rus askerler meselesini konuştuk. Çözeceğiz, bunda bir problem yok. Rusya ile ilişkilerimizin zedeleneceğini veya hasar göreceğini düşünenler ciddi yanılıyorlar dedi. Ukrayna ismini vermedi ama belli üçüncü ülkeler dedi bu meselenin işi içinde olabilir dedi. Çünkü netice itibariyle eğer Ukrayna varsa, Ukrayna istihbaratı işin içinde var ise zaten 30'a asıl yani Ruslarla birlikte, Wagnercilerle birlikte Lukashenko'da düşmüş oluyor. Dolayısıyla daha fazla gereksiz yere Rusya'yla kriz çıkarmak gibi bir yani politika izlemiş oldu o geçen süre içerisinde. Demek istediğim şu, ve dün evvelsi günde zannediyorum tekrar Lukashenko söyledi. Dedi ki Putin bana dedi 5 sayfalık bu konu hakkında detaylı bir rapor gönderdi. Çok inandırıcı bu. Bu meseleyi çözeceğiz biz dedi. Dolayısıyla burada Wagner meselesinde yani bu Ukrayna, dediğim gibi Ukrayna'ya suçlama bağlamında ben söylemiyorum çünkü %100 bilecek değilim. Ama o şeye uyuyor. Daha doğrusu o söz konusu senaryolar içerisinde en fazla Wagnercilerin Belarus'ta bulunmasının nedeni olarak Ukrayna istihbaratı söz konusu olabilir. Yani bunu belirtim. O Komsomolskaya Pravda gazetesine %100 hepsi her bir iddiasına inanmıyorum. Ama o senaryo bana daha real geliyor, öyle söyleyeyim. Çünkü bu Ukrayna, Kırım var, Donbas var, Rusya'yı zor durumda bırakmak var. Belarus-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesi, seçimler öncesi falan, bunlar hep Ukrayna'nın işine gelebilecek durumlar. Ama Ukrayna'nın haricinde belki Batı'da var mıdır, yok mudur? Bazı Batı ülkeler var mıdır, yok mu? Onu bilemem. Yani böyle bir durum var. Buna da ikna olmuş gözüküyorlar karşılıklı. Hani başka bir ifade aklıma gelmiyor. Neyse söylemeyeyim. Yani ikisi de bu şeyi şey yapıyor. Hem Rusya, hem Belarus, hem Lukashenko, hem Putin, hem Kremlin. Neyse, Ukrayna istihbaratının işin içinde olduğu tezine kendilerini inandırmış gözüküyorlar. Dolayısıyla buna göre adım atacaklar. Yani en yakın zamanda, dediğim gibi, eğer Lukashenko bu Wagnercileri Belarus'taki gösterileri bastırmak için kullanmazsa en yakın zamanda gönderir. Yapacak başka bir seçeneği yok yani.
Son olarak şeyle kapatayım. Zannediyorum bu Rusya'nın koronavirüs aşısının testlerini bitirmesi ve işte artık aşının hazır olduğunu ilan etmesi Türkiye'yi üzmüş olabilir. Daha doğrusu Ankara'daki hükümeti. Çünkü biliyorsunuz onlar bir rafa kaldırdılar S-400'leri koronavirüs bahanesiyle. Şimdi bu aşıdan sonra tekrar yeniden aktif etme durumu olabilir mi?
Yani tabii S-400'ler işte koronadan dolayı deniyordu. Yani orada tabii işin esprisi bir yana, hani koronaya mı tutuldu, S-400'lerin korona testi pozitif çıktı, işte onun için karantinadalar falan esprileri yapıldı. Yani burada tabii Batı ile Erdoğan'ın bir şekilde ekonomi kötü, para swap anlaşmaları falan vardı bir iki ay öncesine kadar. Zannediyorum onunla ilgili olarak ertelemişlerdi. Şimdi bazıları söylüyor S-400'leri Erdoğan yani Libya'da, Suriye'de mi kullanacak falan. Tuhaf yani, neyi Rus uçağına karşı mı, neye karşı kullanacaksınız? Yani çok mümkün gelmiyor bana. Yani Suriye'de zaten S-300'leri var Suriye'nin kendisinin. Rusların S-400'leri de var orada. Yani dolayısıyla tuhaf, işte kendi kendine S-400'ler... Hani bu kedinin, bir kedi hani yumak yapar onu, ipi başına ayağına dolandırır falan. İşte S-400'lerde böyle şu an tam ifade edemedim. Belki de öyle dolandırdığı bir çözümsüz bir yumak haline geldi Türkiye için biraz bence. Daha önce de demiştim, bunları konuşmuştuk. Hani S-400'leri ben 15 Temmuz'un diyeti, 15 Temmuz'un nasıl diyelim bir çeşit susma payı bağlamında Rusya'ya verilen tırnak içerisinde bir siyasi rüşvet olarak görüyorum. 15 Temmuz'un diyeti olarak görüyorum. 15 Temmuz'un susma payı olarak verilen bir bedel olarak görüyorum. Ödenen bir bedel olarak görüyorum Rusya'ya. Bununla birlikte pek tabii Erdoğan işte nasıl Belarus seçimlerinde Lukaşenko'yu tebrik eden ilk liderler arasında yer aldıysa, işte ileride baş gösteri Türkiye'de herhangi bir tarz kendi rejimine yönelik o çeşitli belki de yeni ordu falan kurulacağı haberleri de var. Hani bilmiyorum ne kadar doğru Erdoğan'ın Türkiye'nin TSK'ya paralel bir ordu mu kuracak yönünde iddialar var, bilemiyorum. Haddi zatında zaten gerek mafyanın cezaevinden çıkarılması, işte 30 bin civarında bekçi, belki sayılar artacak. İşte polisin istisnalar tabii ki hariç, yani tuhaf da hafifletiyorum belki de, yani neyse, hukuksuzca müdahaleleri, yani İçişleri Bakanı yani rezil bir bence bir bakan, yani birçok diğer bakan gibi, yani kendisi yani neyse o konuyu uzatmayayım. Dolayısıyla hani bir S-400'ler meselesinin Türkiye'deki iç siyasetle bence çok ciddi alakası var. İç siyasette bir kriz baş gösterdiğinde Erdoğan yönetimine, rejimine karşılık bir itiraz, güçlü bir itiraz baş gösterirse, ileride hani bir Venezuela'daki Maduro senaryosu Türkiye'de olursa, hani olur ya, olur belki, ona karşı Rusya'ya bir önceden Kremlin'e ödenen bir siyasi rüşvet tırnak içerisinde ve o ileride de bu konuda Rusya'dan bir destek alma çabası olarak görüyorum. Oraya yapılan bir yatırım olarak görüyorum. Dolayısıyla S-400'ler, hani korona aşısı bulunsa da, 20 tane de aşı bulunsa, hani sanki hiç Erdoğan S-400'leri paketinden çok çıkarabilecek gibi de gözükmüyor. Çıkarsa da bir işe yarayacağını da düşünmüyorum. Ki bence işin sonunda, nihayetinde S-400'leri paketinden çıkarmak zorunda da kalacak. Hani ben onu da demiştim önceden. Yani şahsi düşüncem bu, yanılabilirim ama. Hani onu çıkarmamak için, gönülsüzce hani çıkarmamak için erteleyecek ama günün sonunda da onu çıkarmamak da bir işine de yaramayacak ama onun için böyle tuhaf yani 20 de aşı bulunsa, 50 de bulunsa, yani İsviçre'de de bulunsa aşı, hani Amerika'da da bulunsa, S-400'lere şifa olmayacak gibi geliyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani S-400'ler meselesi biraz açıkçası benim bu şekilde düşüncelerim.
Peki, çok teşekkürler Kerim Bey. Tekrar yine görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim. İyi akşam. Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.